Ayrım 18.
İşkencede sağ sol ayrımı yapılmıyordu. İbrahim çiftçi, astılar, elektrik verdiler. Küvet gibi bir şeye sokup suyun içinde elektrik verdiler. Devamlı dövdüler. Dilim parçalanmıştı benim. Kollarım tutmuyordu. Bacaklarım tutmuyordu. Yürüyemiyordum. Benim hala kolumun, koltuk liflerim kopuktur. Koltuk altlarımda. Yani 2 yıl ben yürüyemedim ve 2 yıl ben cezaevinde, benim arkadaşlarım cezaevinde benim ağzıma süt akıttılar. Beni cezaevine götürüp atmışlardı. Korktular ölecek diye. Cezaevi idaresi kabul etmedi. Ben cezaevinin bahçesinde kaldım. Polisler götürdü attı beni oraya. Orada kaldım. İdare kabul etmedi. Sonra arkadaşlarımın baskısıyla alındım ben cezaevine. Solcusuna da oldu. Benim enteresandır, her zaman söyledim ve söyleyeceğim bir hadise vardır unutamam. Beni işkenceden getirdiler. Beni atmışlardı bir hücreye. Ellerim tutmuyor, ayağım tutmuyor, ağzımdan kan fışkırıyordu. Bir bayan sesi duydum. Hemen yanımda. Kız, solcu bir kız. Hepsi 6-7 tane sarhoş polis ırzına geçtiler kızın. Bağırta bağırta. Mahkemelerde emir demiri kesiyor. Davalar ağırlıklı olarak askeri mahkemelerde sürüyordu. Mahkeme üyelerinden ikisi askeri yargıç ve savcı iken biri de hiçbir hukuk deneyimi olmayan askeri personelden seçiliyordu. Sanıkların yaşamı işte bu 3 kişinin dudakları arasındaydı. Nurettin Soyer, Ankara Sıkı Yönetim Askeri Savcısı, "Belki insanlar hakkında takipsiz karar vereceğiz. Belki pek çok insanın bu işe girmediği anlaşılacak. Yani ne olduğunu bilmiyoruz işin. Muazzam torbalarla dolu yüzlerce klasör, evrak, biz burada hangi suçlar işlenmiş yahut işlenmemiş suçları tespit etmekle uğraşıyoruz. 12 Eylül adaletinin gözünde DİSK ya da MHP yöneticileriyle Barış Derneği üyesi aydınların veya Dev Sol üyesi militanların farkı yoktu. 12 Eylül'ün gözünde hepsi anarşisti. Türk adalet tarihinin en uzun süren davaları da 12 Eylül'den sonra yaşandı. On binlerce davanın birçoğu yıllarca sürdü. Yüz binlerce sayfalık dava dosyaları, klasörler, kamyonlarla taşındı. Oysa 12 Eylül yönetiminin acelesi vardı. Evren, efendim, onlar ağır gidiyordu. Ondan şikayetçiyiz. Ama nasıl takip edelim? Mümkün değil. Bu adalet mekanizmasına bırakmışız biz bunları. Adalet mekanizmasına da katiyen etki yapmadık. Yapmadım ve yapmadık. Çünkü aksi tesir yapar. Hakimler etki yapmaya kalkarsanız bilakis ters tepki yapar. O kararı verecek olan da onlar. Ters tepki yaparsa zararını biz görürüz. Onun için onlara kararları bir an önce çabuk vermeleri için teşvik ettim. Yaptığım konuşmalar da ağır işliyor. Biraz daha çabuklaştırın bunları dedim. Çünkü biz yönetimi kısa zamanda devretmek istiyorduk. Hatta birçokları bu mahkemeler bitsin, ondan sonra devredelim diyenler de oldu. Baktık ki mahkemeler bir türlü bitmiyor, bitmiyor. Onun için mecbur olduk. 83'te bu mahkemelerin sonunu beklemeden teslim etmeye. Gerçekten de örneğin 1980'de açılan dev yol ana davası aradan 18 yıl geçtikten sonra Yargıtay'da onaylanıyordu. Mahkemeler öylesine büyük yetkilerle donanmıştı ki örneğin 3 yıla kadar verilen cezalara hiçbir şekilde itiraz edilemiyordu. Sanık 3 yıla kadar verilen bir cezayı sorgusuz sualsiz yatmak zorunda kalıyordu. Dahası mahkemelerdeki uygulamalar yargının bağımsızlığı ilkesini zedeliyordu. Mahkemelerde sadece sanıkların değil avukatların da işi zordu. Mahkeme heyeti ve sıkı yönetim avukatların savunmalarında da suç unsuru bulabiliyordu. Mecliste temsil edilen partilerden Milli Selamet Partili politikacıların cezaevi serüveni 250 gün sürdü. Necmettin Erbakan laikliğe aykırı konuşmaları nedeniyle 4 yıl 2 ay ceza aldı. Ancak bu ceza Yargıtay'da bozuldu. MSP'liler salıverildi. Sağdaki en büyük dava MHP aleyhine açıldı. 587 sanıklı MHP ve ülkücü kuruluşlar davası tam 6 yıl sürdü. 220 sanık için idam istendi. Faşist düzen kurarak devleti zorla ele geçirmekle suçlanan Türkeş'e 11 yıl 1 ay 10 gün ceza verildi. Ülkücülerle ilgili davaların çok önemli bir özelliği vardı. Sol görüşlü sanıkların büyük çoğunluğu örgüt kurarak düzeni değiştirmekle suçlandıkları için idam ve müebbet cezalarına çarptırılırken, ülkücüler silahlı çete kurmakla suçlandıkları için ortalama 5-8 yıl gibi cezalar alıyordu. Devleti korumak için yaptıklarını düşünüyorlardı. Şimdi korudukları devlet onları işkence ediyor, hapsediyordu. Cezalar sol görüşlülere oranla azdı. Ancak yine de ülkücüler büyük bir düş kırıklığına uğramıştı. İşte bu çelişkiyi en iyi özetleyen konuşmayı o yıllarda MHP'nin genel başkan yardımcısı olarak yargılanan Agah Oktay Güner yaptı. Agah Oktay Güner, MHP Genel Başkan Yardımcısı. Sayın Evren, Sayın Kuvvet Komutanı olup Güvenlik Konseyi üyesi olmuş, paşaların, başbakan ulusunun sözlerini bizim sözlerimize karşılaştırdım. Mahkemede 4 saat 35 dakika süren hüküm bölümünde dedim ki, gördüğünüz gibi bizim fikirlerimiz anayasanın, hukukun, kanunların olaylar karşısındaki yorumudur, ifadesidir. Siyasi tarih, kendisi tutuklu fikirleri, iktidar bir kadroyu göstermiyor. O kadro yalnızca biziz. Ülkücüler de bu gerçekliği yansıtmak için mahkemelerde, özellikle Türkiye salona girerken İstiklal Marşı okuyordu. Ancak 12 Eylül yönetiminin asıl hedefi soldu. Zira o yıllarda sol sistemin tek radikal alternatifiydi. Tehlike sol olarak tespit edilince mahkeme salonlarını dolduranlar, aydınlar, öğrenciler, memurlar, işçiler ve militanlar oldu. Örneğin 1980 Ekim'inde İstanbul'daki askeri cezaevlerinde yatan tutukluların %94'ü sol görüşlüydü. 1651'i sol görüşlü, 88'i sağ görüşlü. Devrimci militanlar mahkeme salonlarında yepyeni bir mesleği savundu. Sanıkların hemen hepsi kimlik belirleme celsesinde mesleğinin devrimci olduğunu söyledi. Önce itiraz eden mahkeme heyeti sonra devrimciliği meslek olarak zapta geçti. Sol grupların mahkemeleri Cumhuriyet tarihinin en kalabalık ve en uzun süren davaları oldu. Örneğin o yıllarda 14 bin nüfuslu Fatsa için 2 bin sanıklı Fatsa dev yol davası açıldı. İlçede hemen her evden bir kişi yargılanıyordu. Ancak gerek dünyada ve gerekse Türkiye'de bütün gözler 500 bin üyesi bulunan DİSK davasındaydı. 1477 sendikacıdan 78 idam istemiyle yargılandı. Dava tam 6 yıl sürdü. DİSK yönetim kurulu üyelerine 10'ar yıl hapis verildi. 264 sanık ünlü 141. maddeye göre ceza aldı. DİSK'liler idamdan kıl payı kurtulmuştu, cezaevindeydiler. Cezaevi yaşamlarında işçi kökenli sendikacılar Türkiye'nin çelişkisini de yaşıyorlardı. Mehmet Atay, Davutpaşa kışlasında tutukluyduk. Tutuklu bir arkadaşımızın oğlu da o sırada Davutpaşa kışlasında askerdi. Hamam için dışarı çıktığımızda yanımdaydı. Baktım gözleri doldu. Meğer o sırada oğlu da ileride nöbet tutuyormuş. Göz göze geldiler. DİSK davasında savaş hali hükümleri uygulandı. DİSK'liler işkenceli sorgularla tanıştılar. Rıdvan Budak, Tekstil İş Sendikası Başkanı. Sopa ile falaka bende yumruk ve zannediyorum kum torbası biçiminde işkence yoğun oldu. Yani ilk defa elektriği bende denediler. Fehmi Işıklar, DİSK Genel Sekreteri. Mesela tuvalete çıkma yasağı. Ondan olmuş zaten. Vurmuşlar, böbreğe kan dolmuş. Tuvalete çıkamadığım için o kan pıhtılaşmış ve o böbreği öldürmüş. Çürütmüş yani. Tarihe Barış Derneği davası olarak geçen davaysa en tartışmalı yargılamalardan biri oldu. İddianamede sanıklara dönük garip bir suçlama vardı. Çetin Yetkin, Barış Derneği yöneticileri uluslararası meselelerde muayyen memleketlerin menfaatlerine aykırı davranmışlardır. Kimdi bu muayyen memleketler belli değildi. Başka ülkelerin menfaatleri neden mahkemeyi ilgilendiriyor ve sanıklar neden bununla suçlanıyordu? Bu da belli değildi. Bu davada 30 kişi hakkında 8 ile 30 yıl arasında hapis istendi. Yargılananlar arasında Mahmut Dikerdem, Profesör Melih Tümer, Aziz Nesin, Sadun Aren, Rutkay Aziz, Jülide Gülizar, Tarık Akan, Ertuğrul Günay, Turgut Kazan gibi toplumun yakından tanıdığı isimler vardı. Sanıklar tam 3 kere yargılandı ve sonunda beraat ettiler. Ali Sirmen, bir keresinde aralarında Baro Başkanı, emekli büyükelçi, efendim dekan gibi kişilerin de bulunduğu bizim heyeti yalnız ellerimizi kelepçelemekle kalmadılar, aynı zamanda bizi sevk zinciriyle birbirimize bağlayarak mahkemeye çıkarttılar. Dernek Başkanı Mahmut Dikerdem emekli büyükelçiydi. Cezaevinde prostat kanserine yakalandı. Hastaneye götürülecekti. Koridora çıkarıldığında hayatının en onur kırıcı teklifiyle karşılaştı. Ali Sirmen, soyun dediler. Mahmut Bey dedi ki ben bu devletin büyükelçisiyim. Herkesin yanında o şekilde soyunamam. Çırılçıplak soyunamam dedi. Soyunmasını istediler. Gidin söyleyin komutanınıza. Hastaneye gitmiyorum. Burada ölürüm ama siz beni soyamazsınız. Silahlı örgütler içinde en dikkat çekici olanı dev sol duruşmaları oldu. Çeşitli davalar birleştirilince dev sol sanıklarının sayısı 1243'e yükseldi. 250 sanık hakkında idam istendi. Tam 11 yıl süren dava sonunda karar boş salona okundu. Şartlı tahliye nedeniyle sanık kalmamıştı. O yıllarda bütün mahkumların saçları kazınıyordu. Tek tip elbise giymeleri kararlaştırılmıştı. Mahkumların saçı kesiliyordu. Lacivert renkteki bu tek tip elbiseler pantolon ve ceketten ibaretti. 12 Eylül yönetimi cezaevlerinde otoritesini göstermek, mahkumları tek tip insan haline getirmek için bu yolu seçmişti. Sol görüşlü mahkumlar bu elbiseleri isyan edip giymeyi reddettiler. Tek tip elbiseyi giymeyenler yıllarca mahkemelere çıkarılmadı. Savunma hakları ellerinden alındı. Kimi zaman mahkemenin gıyaplarında verdiği kararı öğrenmeye gittiklerinde pek çok mahkum sanık sandalyesinde don gömlek oturuyordu. Beslememek için astılar. 12 Eylül yönetimine damgasını vuran en önemli uygulamalardan biri idamlar oldu. 12 Eylül öncesinde komutanlar meclise gelen idam cezalarının onaylanmamasını eleştiriyordu. Anarşiye karşı idamların caydırıcı olacağı görüşündeydiler. 12 Eylül'den sonra askeri hakimler işte bu anlayışla çalıştılar. İdam kararları peş peşe çıkmaya başladı. Bu dönemde yargılananlardan 7000'i hakkında idam cezası istendi. 517 kişiye idam cezası verildi. Bunlardan 259'unun dosyası onaylanmak üzere meclise sevk edildi. 49 kişi ise asıldı. Asılanların 6'sı adli suçlu, 9'u sağ görüşlü ve 34'ü de sol görüşlüydü. Evren, solculardan çok asılmışsa sol çok kuvvetliydi de onun için. İlk idam kararı geldi önümüze ve dedik ki sadece 2, kaç tane çıkmış ikisini beraber yapalım. Sonra demesinler bize bu gelen yönetim efendim sağcı tutuyor, solcu tutuyor gibi töhmet altında kalmayalım. Onun için böyle 1-2 tane birden gelmişse bir ondan yapmak suretiyle infazını hemen onaylıyorduk. İlk idam kararları Milli Güvenlik Konseyi'nin önüne geldiğinde askeri yönetim henüz birinci ayını bile doldurmamıştı. Oylama yapıldı. 5 elde havaya kalktı. Allah taksiratlarını affetsin dediler. Kenan Evren, üzülüyoruz tabii. Bir insanı idam etmek kolay değil. Fakat o idam ettiğimiz kişi belki 15-20 kişinin hayatına son vermiş. Öyle kimseler geliyor önümüze. Onun için kılımızı kıpırdatmadan bunu yapıyorduk. İlk idam kararı 8 Ekim günü infaz edildi. Sağ görüşlü Mustafa Pehlivanoğlu ile sol görüşlü Necdet Adalı 8 Ekim 1980 günü Ankara cezaevinde asıldılar. İdamlar 12 Eylül yönetiminin gücünü ve kararlılığını gösteriyordu. Konseye giden hemen her dosya onaylanıyordu. Suçlulara pişman olma, ıslah edilme şansı tanınmıyordu. Kenan Evren'in ise idamlarla ilgili görüşü asmayalım da besleyelim mi şeklindeki bir tercihten ibaretti. 12 Eylül hukukunun en genç idamı ise Er Zekeriya Öngel'i öldürdüğü gerekçesiyle idama mahkum edilen Erdal Eren oldu. Yargılanması 3 ayda tamamlandı. İddiaya göre Eren suça katıldığında henüz 17 yaşındaydı. Yani yaşı büyütülerek idam sehpasına gönderilmişti. Evren, hayır yaşı büyütülmedi efendim yalan. Onu bazı çevreler mahsus kullanıyor. 19 yaşındadır o, 19 yaşındadır. Ne? Ne demek bu şey yaş büyütmek? Böyle şey olur mu? Eren Mamak cezaevinde ölüm hücresindeydi. Hücre soğuktu. Kürklü montu da onu ısıtmıyordu. İçine ölümün buz gibi gerçekliği işlemişti. İnfaz günü geldiğinde 1978 kuşağının bu genç temsilcisi birden büyümüş, olgunlaşmıştı. Doğu Perinçek, Erdal Eren idama gitmeden bir gün önce konuşma yasak ama böyle birçok sıkıntılı bir sesle yan hücreden Doğu abi, senin sütünü de ben içebilir miyim? Haftada 2 gün süt veriyorlar. Tabii dedim içersin. Kendi sütü dışında benim sütümü de istedi. Oradan anladım ki idam sehpasına kuvvetli çıkmak istiyor. Oturdu ailesine bir mektup yazdı. Sönen umutların direnç dolu tekrarı vardı. Ölümden korkmadığımı söylemem. Yaşamak istemediğim, yaşamaktan bıktığım şeklinde anlaşılmamalı. Elbette ki hayatta olmayı, mücadele etmeyi arzulardım. Ancak karşıma ölüm çıkmışsa bundan korkmam. Cesaretle karşı koymam gerekir. O kadar aşağılık, o kadar iğrenç şeyler gördüm ki bugünlerde yaşamak işkence halini aldı. İşte bu durumda ölüm korkulacak bir şey değil. Şiddetle arzulanan bir olay, bir kurtuluş haline geldi. Hepinize özgür ve mutlu yaşam dilerim. Devrimci selamlar. oğlunuz Erdal. İdam sehpasına çıktı. 17. mi, 18. mi o hep tartışılan baharına son kez baktı. Attığı slogan cezaevi duvarlarında çınladı. Boşlukta sallanan bedeninden geriye bir kol saati, 800 lira, bir mektup kalmıştı. Erdal Eren sağcı veya solcu, doğru ya da yanlış, hatasıyla, sevabıyla, çıkarsız, riyasız ülkesini seven bir kuşağın dramını anlatıyordu. Koğuşlarda zoraki barış, karıştır, barıştır. Sorgular ve mahkemelerden sonra cezaevi süreci başlıyordu. 12 Eylül döneminde pek çok askeri cezaevi açıldı. Askeri birlikler içinde açılan bu cezaevlerinde askeri bir disiplin uygulandı. Bütün tutukluların aşırı mihrakların etkisinde kalmış militanlar olduğu görüşünden hareket edildi. Bu nedenle de hepsinin yeniden eğitilmesi, disiplin altına alınmasına karar verildi. Ancak asıl uygulama karıştır barıştır sistemiydi. Yıllardır birbirleriyle silahla mücadele eden sağ ve sol görüşlü mahkumlar aynı koğuşlara kapatıldı. Bülent Forta, "Vallahi Mamak çok söylendi ama bir cezaevi falan değildi. Yani Mamak Nazi filmlerinde gördüğümüz bir toplama kampı gibiydi. Mesela ben 7 yıl 2x3 metrekarelik bir hücrede kaldım tek başıma. 2x3 metrekarelik hücredesiniz. Yanınızda ya İbrahim Çiftçi ya Muhsin Yazıcıoğlu ya Yılma Durak." Muhsin Yazıcıoğlu eski Ülkü Ocakları Başkanı. "Tecrit hücresinde 3 solcu bir ülkücü kalıyorduk. Diyoruz ki bizi 3 solcuyla bırakıyorsunuz. 3 tane tek tek kalacağımız ülkücülerden 3'ümüzü de bir koyun. Hayır, karıştırıp barıştıracağız sizi" diyorlardı. Ancak zoraki barış her iki tarafta istemiyordu. Taraflar arasında kimi zaman kavga çıkıyordu. İbrahim Çiftçi, ülkücü militan. "Her gün kavga ediyorduk. Ki öyle enteresan, çarpıcı bir şey şuydu, TKP'nin Türkiye sorumlusu Ulvi Oğuz'la biz kavga ettik. İkimizi de kafese aldılar, döveceklerdi. Yani bir o zaman yüzbaşıydı. İstihbarat yüzbaşısıydı. Geldi bana şunu dedi. İşte, dedi arpanız fazla geldi herhalde onun için. Dedi siz kavga ediyorsunuz. Ben ona dediğim şuydu, gene diyorum. O insanlar bizim normalde düşmanımız mıydı, değil miydi? Orası ayrı bir konu ama biz iki düşmanız ve cephede harp yapıyoruz. Bu harbin taraflarını bir araya getirmekle bu millete siz kötülük yapıyorsunuz. Bu millete düşmanlık yapıyorsunuz. Eğer bu milletin dostuysanız, milleti seviyorsanız, bu devlete kötülük yapmak istemiyorsanız, yüzbaşıya söylediğim sözdür bu. Kötülük yapmak istemiyorsanız bizi aynı blokta bile tutmayın. Aynı günlere mahkememizi koydurmayın. Biz birbirimizi tanımayalım, görmeyelim. Yarın ola ki bir şey olur, Türkiye'de kan gövdeyi götürür, kan gölüne döner. Bu insanlar buralarda sizin yaptığınız uygulamalarla tamamen iyice kinleniyor, nefret doluyor. Aynı hücreleri paylaşmak zorunda kalan sağ ve sol görüşlü mahkumlar arasında iletişim yok denecek kadar azdı. Oğuzhan Müftüoğlu, dev yol sanığı. "Ben 8 yıl hücrede kaldım Mamak'ta. Benim gibi yüzlerce insan yıllar boyu hücrelerde kaldı. Kimi zaman aylarca tek başıma kalıyordum hücrede. Kimi zaman 3 tane sağ görüşlüyle birlikte kalıyordum. Kimi zaman 2 karışık kalıyorduk. Hücrelerdeki sıkıntıyı anlatmaya gerek yok. Tamamen havasız, havalandırması yetersiz, beslenme koşulları yetersiz. Tek başına ya da sağ görüşlülerle kaldığımı düşünecek olursanız aylar boyunca kimseyle konuşmadım. Kimseyle konuşmadan, kitap okumadan, bir şey okumadan yaşıyorsunuz. Bizi 8 yıl sonra koğuşlara çıkardıkları zaman koğuşta yüksek sesle konuşmaya başlayınca kendi sesimizi tanımadık. Sesimiz düzgün çıkmıyordu. Gırtlağımız, ses tellerimiz değişmişti. Mahkemelerde sanıkların neredeyse tamamı ifadelerinin işkence altında imzalatıldığını iddia etti. Bu iddiaların çok azı mahkeme kayıtlarına geçti. Cezaevlerindeki baskı, şiddet ve işkence iddiaları hiç eksik olmadı. Solcular kadar sağcılar da aynı muameleyi yaşıyordu. 12 Eylül öncesinde güvenlik güçlerine yardım ettiklerini söyleyen ülkücüler şaşkındı. Muhsin Yazıcıoğlu, "Biz getirildik C5 denilen yere, gözlerimiz bağlı olarak. Orada soyundurulduk. Tamamen soyundurulup yukarıda çengellere konmuş olan kalaslara takıldık. Yani T şeklinde takılarak havada cereyana verildik. Mamak'ta ilk önce kafes denilen bir yere alınıyordu. Orada askeri eğitim uygulanıyordu. Yani erler komutan oluyor, onların komutasında dayakla, sopayla yürüyüş yaptırılıyor." Oğuzhan Müftüoğlu, "Mamak tam bir Gestapo kampıydı. Türkiye'nin işkence merkeziydi. Mahkemelere giderken sürekli olarak insanlar dayak koridorundan dövülerek geçiriliyorlardı. Sabahleyin duruşmaya gideceğim gün koridora diziliyordu askerler. Coplanarak gidiyorsun, akşam coplanarak geliyorsun. Duruşmaya gitmek adeta böyle bir işkence seansına gitmekle özdeşti. Taha Akyol ve Mamak'ta işkenceyi gördük. Mamak'ta eli yüzü kan içinde, mosmor işkencehaneden çıkmış insanların sürüklenerek revire veya hücreye, nereye götürülürlerse. Mamak'ta sağcı kız yoktu tutuklu olan. Sağcı kızlar gitmiyorlarmış. Solcu kızlar kar üzerinde yatırılmış, üzerinde askerin yürüyüş yaptırıldığını görüyorduk. MHP yöneticisi Taha Akyol hukukçuydu. Cezaevi yönetimine bir dilekçe verip baskıları protesto etti. Komutan Raci Tetik çok kızmıştı. Akyol'u getirtti. Yanında bir askeri doktor, iki subay vardı. Dilekçesini geri almasını istedi. Akyol almam dedi. Bana seni dedi burada astırırım dedi. İntihar etti diye rapor tuttururum dedi. Doktor raporu imzalar mısın? İmzalarım. Yüzbaşı imzalar mısın? İmzalarım. Benim çok müthiş canım sıkıldı. Hakikaten korktum. Siz dedim bize yaptığınız muameleden hem hukuken hem vicdanen pişman olacaksınız. Eğer beni siz idam ettirebilecekseniz ben Allah'a inanan insanım. Ömrüm varsa ölmem. Yoksa ben zaten öleceğim. Elinizden geleni yapın. Bir arada tutulan sağcılarla solcular arasında ilginç yakınlaşmalar da oluyordu. Okuma yazma bilmeyen Piyango Tepe katliamı sanığı Fikri Arta'nın mektuplarını solcu Bülent Fort'a yazıyordu. Bülent Fort'a dev yol sanığı, ben iki idam edilen MHP'li ile kaldım. Biri Piyango Tepe katliamından Ali Bülent Orkan, öbürü de Fikri Arta. En sonunda İbrahim Çiftçi ile kaldım. İlişkiler yok gibiydi. Benim birlikte kaldığım insanlarla çok fazla ilişkim yoktu. Bir tek Fikret Artan, onunla biraz ilişkimiz vardı. O da idama mahkum olmuştu. Okuma yazma bilmeyen bir adamdı. Kendi arkadaşlarıyla yan yana koymak istemediler. Onun mektuplarını yazmanın ötesinde de çok böyle insani bir iletişim kurma şansı olmadı. Bence olması da gerekiyordu. Yani o günün şartlarında bir katliam sorumlusu karşınızda duruyor ve bir idare politikasıyla bir araya getirilmişsiniz. Bahçeli Evler katliamı sanığı Sağcı İbrahim Çiftçi bir çavuş tarafından yere yatırılmış acımasızca dövülüyordu. Solcu Doğu Perinçek dayanamadı, müdahale etti. Doğu Perinçek, sonradan öğrendi ki bu çavuş solcu. Tabii çavuşlarla falan konuşmak yasak ama çok şeyi göze alarak onu bir noktada hiçbir ilgisi olmadığını, alçakça davrandığını, yanlış olduğunu çavuşa söyledim. O bana utanarak o tür şeyleri kesti. Yani solcu çavuşlara sağcıları, sağcı çavuşlara solcuları dövdürten bir uygulama.